Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızda 3 konu seçtik. Bunları değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bunlardan ilki 29 Temmuz Pazar günü Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Adnan Oktar Radikal Laikçilerin Mehdi'si mi başlıklı yazısı olacak. Adnan Oktar ve suç örgütüyle alakalı kamuoyundaki haberler, yansımalar devam ediyor. Yeni yeni suç unsurları, suç delilleri ortaya çıkıyor. Bir adli tarafı var olayın. Tabii bir de sosyolojik bir tarafı var. Toplumu ilgilendiren, dinin bir şekilde bu tür suç örgütlerine dindarlık, muhafazakarlık adı altında bulaştırılması, istismar edilmesi meselesi var. Bunu bir değerlendireceğiz. Adnan Oktar, muhafazakarlar, dindarlar son dönemde Adnan Oktar'la aralarına ciddi bir mesafe koymuşken onun bu sapkın davranışları üzerinden Türkiye'deki dindarları, dindarlığı, muhafazakarlığı özdeşleştirmeye çalışan bir grup gazeteciler ya da fikir sahipleri vardı. Bunlar üzerinden bir eleştiri yazısı yazdı Ergün Bey. Bunu değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de Türkiye'deki milli eğitim sistemini, yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey'i bir konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu manada Aile Bakanlığı'nı belki, değil mi hocam?
Evet,
bir
evet.
Değerlendirmek lazım. Buralara atanan
evet,
bakan yardımcıları, bürokratlar ne tür işler yapacaklar, nasıl bir potansiyel taşıyorlar? Türkiye'nin bu konulardaki meselelerine gerçekten bu kadrolar çözüm bulabilecek mi? Ürettikleri eğitim politikaları, sosyal politikalar bu dertlere çare olacak mı? Bunu bir değerlendirmeye çalışacağız. Yine sıcak bir gündem CHP. CHP'de biliyorsunuz kurultay toplanması için delegelerden noter onaylı imza toplanıyor. Muharrem İnce'nin açıklamaları var bu konuda. CHP kaynıyor. CHP'yi bir değerlendireceğiz. Hani nereye gidiyor CHP? Bu da programımızda başlıklardan birisi olacak. Hocam siz hafta sonu Adnan Oktar Radikal Laikçilerin Mehdi'si mi başlıklı yazınızda bu çok konuşuldu bu mesele. Adnan Oktar'ın nasıl ortaya çıktığı, neyi temsil ettiği, başta işte mankenleri alıp grubuna katıp onları o hayatın içinden alıp işte bir takım başörtüsü ya da tesettüre sokmaları. Darwinizmle ilgili, evrimle ilgili yaptığı seminerler, Bilim Araştırma Vakfı adı altında yaptığı seminerler bir şekilde başta sempatiyle karşılanmıştı muhafazakar dindar çevrelerde. Ancak sonrasında bunun tam tersi söylemler geliştirmeye başladılar. İsrail-Yahudi düşmanlığı yapılırken birden İsrail'le dostluklar, hahamlarla buluşmalar, yemek organizasyonları dikkatimizi çekti ve bundan sonra da muhafazakar çevre ciddi anlamda bir mesafe koydu bu yapıya karşı. Siz yazınızda şöyle bir alıntı yaptınız hocam. Diyorsunuz ki ben hani oradan başlamak istiyorum. Ciddi akademik geçmişi olan ve ana medyanın yıllarca genel yayın yönetmenliğini yapan laikçi bir adam.
Evet.
Herhalde kastınızda Ertuğrul Özkök burada.
Evet, evet.
Ertuğrul Özkök bu Adnan Oktar'ın o son zamanlarda internet üzerinden o sapkınlığı, evet, yani dini söylem, işte o kadınların
açık saçık
oynamaları, görüntüleri. Bunu şu şekilde,
fuhuş imgelerini
şu şekilde değerlendiriyordu. Hani Adnan Hoca vallahi ilginç adam. Resmen hem eğleniyor hem de hocalık yapıyor. Bu kare Türk muhafazakar kesiminin bu kanadının geldiği noktayı çok güzel anlatıyor. Sanki Türkiye'deki cari muhafazakarlık, evet, buymuş, evet, gibi.
Bu hale gelmiş.
Bu gibi. Adam bütün muhafazakarları Adnan Oktar'la özdeşleştiriyor diyorsunuz. Amacı başka. İşte bunu da açığa vuruyor diyorsunuz hocam siz. FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra yeni FETÖ kim olacakları? İktidar yanlısı medya bile oynamaya başlamışken Aziz Atatürk'ün tarikatlarla ilgili sözlerini bir kere daha okumakta yarar yok mu diyorsunuz. Bu yazar Adnan Oktar'la muhafazakarları bir görüyor ve genelliyor.
Evet.
Böyle hocam şununla başlamak istiyorum. Yani Ertuğrul Özkök'ün bu bakışı dinle alakalı, yani çok basit, yani dini düşüncenin, İslam tarihinin ana umdeleri, geçirdiği, evet, tarihi serüvenden bir haber olmanın, İslam düşüncesinden bir haber olmanın bir yansıması bu. Biz zaman zaman bunu programımızda konuşuyoruz. Yani Türkiye'deki, evet, aydınların ya, evet, da aydın geçinenlerin ciddi bir dini düşünce bilgi eksikliği var. Çok konuşulacak mesele var hocam. Evet. Bunun üzerinden konuşalım. Ardından, evet, da hani yazının başlığı, evet, üzerinden de bu safhadan sonra Adnan Oktar'ı da hani bu kesim pohpohlamaya başlıyor. Yani işte, evet, din böyle olmalı. Yani bir taraftan dibine kadar sekülerleşme, evet, işte fuhşiyat, bir taraftan da din imgesi de sürsün, ikisi birlikte aynı kanala girsin özlemi, evet, de var. Evet. Ne dersiniz? Önce bu aydınımızın, bu tırnak içinde kullanıyorum, bu tavrını Türkiye'de nasıl değerlendirmek lazım?
Bu tabii, yani bu Özkök aslında çok ciddi eğitim almış bir insandı. Yani Sorbon'da okumuş, Ankara Siyasarı bitirmiş, Sorbon'da doktora yapmış, sosyoloji doktorası yapmış. Çok önemli bir entelektüel birikime sahip olmuş ve daha sonra Erol Simavi tarafından Hürriyet Gazetesi'ne çağrılmış, danışmanlık yaptırılmış ve son olarak da gazetenin başına getirilmiş. Yıllarca da genel yayın yönetmenliği
20 yıla
yaptı.
Yakın neredeyse hocam.
Bu kadar ciddi eğitimi olan bir aydın, önemli bir yerde olan bir aydın.
Sosyolog.
Fakat öte yandan İslam toplumları tarihiyle ilgili bilgisi yok, bilinci yok, haberi yok maalesef. Bu hem bununla ilgili bir şey, yani bir cehalet durumu var açıkçası. Ama öte yandan da bir şey var, bir siyasal bilinç var, bir siyasal tutum var burada açıkçası. Zihinsel bir tutum var. O zihinsel tutum nedir? O zihinsel tutum İslam'ın gayri meşru olan bir takım pratiklerle beraber görünmesine sevinerek bakma durumudur aslında. Yani helalın haramla beraber varoluşuna sevinmek ve coşkuyla buna alkışlamak gibi bir tutum söz konusu.
Hocam, çünkü iki gün önce ya da üç gün önce Ertuğrul Özkök'ün yine bir yazısı vardı Hürriyet'te.
Evet.
Muhafazakar çocuklar diye, evet, işte isimlerini vermeyeceğim, bir futbolcu ve bir şarkıcının eşleriyle beraber magazin gazetecileri denize girerken fotoğraflarını çekmişler. Ve hani orada da yine hani muhafazakarlık imgesini eşleriyle beraber işte denize girerken çekilen fotoğraflar üzerinden yorumlamaya çalışıyordu.
Tabii o denize girerken de yani plaj kıyafeti,
tabii.
Bedenleri açık bir şekilde vesaire, evet, o anlamda.
Evet.
O tabii yine bu şahsın aslında özlediği bir muhafazakarlık tarzı. Muhafazakarların biçtiği rol. Yani siz böyle olun. Dine inandığınızı söyleyin ama pratiğinizde pek din olmasın. Bizim öngördüğümüz Avrupa kültürüne göre yaşayın, denize girip çıkın, yiyin için, haramlarla beraber olun. Onun özlediği muhafazakarlık tarzı bu.
Evet.
Oysa muhafazakarlık bu değil. Muhafazakarlık geniş bir şey. İçinde dindarlar da var. Ama dine inanıp da dini pratikle ilişkisi olmayan insanlar da var. Yani sağcılar dediğimiz toplumsal kesimler var. Bu toplumsal kesimler eskiden beri böyle bir yaşam tarzına sahip bulunuyorlardı, değil mi?
Evet.
Ama bunu getirip genelleyip dindarlar da bak değişti, bu hale geldi, ne kadar güzel diye alkışlamak çok ciddi bir zihniyet sorununu yansıtıyor açıkçası. Üstelik bir de şöyle bir şey var. Bizim için din sadece dindarların ortaya koyduğu şeyle ilgili değil. Din kendisi bir öz olarak vardır, bir hakikat olarak
dindarlar vardır. Bazen onu tam olarak temsil edemeyebilir.
Dindarlar onu temsil etmeyebilir, onu yaşamayabilir. Helaldan çıkıp harama yönelebilirler, sapabilirler. Dolayısıyla o saptıkları şey, o haram olan şeye bakarak, bak dindarlık böyle falan. Bu dinin yozlaşmasını isteyenlerin sevinebileceği bir şey. Bir Müslümanın hakikaten inanan, Allah'ın kitabında ve peygamberin uygulamalarında ve alimlerimizin içtihatlarında gördükleri biçimiyle bir usule uygun olarak hakikati, dini benimsemek, bunun üzerinden buna göre yol almak, doğru olan budur.
Sosyolojik olarak da dindarlık dinin kendisi
değildir,
değil mi hocam?
Tabii sosyolojik açıdan da böyledir yani. Dindarlıkla din aynı şey değil. Muhafazakarlıkla muhafazakar da aynı şey değildir.
Evet.
Bir muhafazakarlık var, belli ilkeler vesaire var. Bir de onu yaşayanlar var. Bunlar her zaman birbirini tutmayabilir. Bu açıdan bakmak yerine bozulmayı, haramla helalin yan yana gelmesine seviniyor, alkış tutuyor. Bunun en çarpıcı örneği Adnan Oktar fenomenidir, olgusudur açıkçası. Çünkü orada hakikaten son biçimiyle, o televizyonda yaptığı programlarla ben hep üzülüyordum be. Kesinlikle insanlar gülüyordu, dalga geçiyordu, hiç hoşuma gitmiyordu. Üzülüyor insan yani. Ben Adnan Oktar'ın bu duruma gelmesine üzülüyorum hakikaten. Ya, o ilk çıktığı zaman işte insanlara İslam'ı anlatıyor, zengin çocuklara, ailelere dini anlatıyor. Bir haram cephesi yok. Böyle bir çıkışı vardı yani.
Evet. Hocam,
biz liselerdeydik o zamanlar.
Şöyle bir şey de vardı. Örtülü AK Parti'den ses çıkmıyor. Bu Adnan Oktar'a yapılan operasyonlara. Evet. Acaba rahatsız mı oldular diye yine bu medya.
Evet.
Dan böyle sesler çıkıyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu sorulmuş. Hı-hı. Hani Burhaniye'de otururken ben emniyet mahallesinde, hani komşumuzdu ama ahlaksız bir adamdı. Kötü ahlaklı biriydi diye böyle hani zemmetmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da. Evet. Hani böyle bir üst, acaba AK Parti rahatsız mı? Tayyip Erdoğan rahatsız mı? AK Partili milletvekilleri rahatsız mı diye böyle bir şey de çıkarmış.
Bir şey var,
garip
yani.
Bir şey de vardı ortada.
Evet, yani niye olsun
Cumhurbaşkanının
yani
da hani böyle bir açıklaması oldu.
Bu Türkiye'nin genel sosyolojisiyle aslında bütünleşmeyen, onu tam temsil etmeyen bu aydın tipli insanlar,
evet,
böyle hala cüretkar bir biçimde bu tür tutumlara yönelmesi, bu açıklamalarda bulunmasını üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ya bu, onun gibi düşünenler var elbette. O bir grubu temsil ediyor ama o Türkiye'yi temsil etmiyor.
Evet.
Kardeşim ya, Türkiye'de insanlar böyle bakmaz. Böyle bakmadıklarını da nereden görüyoruz? Sonuçta bugünkü son haliyle Adnan Oktar'ın grubuna itibar eden 250-300 kişi.
Evet. Yayılamamış yani.
Yayılamamış.
Genişleyememiş.
Toplum buna itibar etmemiş. Buna yer vermemiş. Dolayısıyla bir çete olarak var olmuş. O nedenle bu efendim bak, bu da var, o da var, asıl İslam budur deyip de oradan İslam'a vurmak, Müslümanlara vurmak, dindarlara vurmak, muhafazakarlara vurmak anlamsız bir şey. Bunun hiçbir karşılığı yok gerçekten. Çünkü dediğimiz gibi sosyolojisi yok bunun. Yani millet de ne yapıyor, ona göre tavır belirliyor. Bu tabii yapıyla FETÖ'nün yapısı bazı açılardan birbirine benziyor ama ciddi açıdan da farklı. Yani FETÖ yapısı baştan itibaren kendisini topluma hizmetlerle gösterdi, sundu. Cemaat olarak gösterdi, sundu. Ve toplumda büyük bir tabanı oluştu. Hala da bir tabanı var. Oysa Adnan Oktar'ın böyle bir şeyi yok. Böyle bir boyutu yok. İkisiyle mücadele ederken bu farklılığa dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Elma ile armutu karıştırmamak gerekiyor.
Evet. Evet.
Yani Mehdiyet konusunda benzerlikler var. Belli çete ilişkileri konusunda benzerlikler var. Tamam. Helal efendim işte askeri alanda öne çıksın diye içki haramdır. Ama helal diye için helal olur.
Takiye gibi yapın.
Takiyeler İslam'a uymaz. Ters bunlar, doğru. Fakat öte yandan çok farklı sosyolojileri var yani. Bu hareketleri doğru bilip, bu grupları doğru bilip, doğru stratejiler ancak o zaman geliştirilebilir. Doğru bilmezsek doğru stratejiler geliştirilmez ve doğru mücadele yöntemleri ortaya çıkmaz.
Yani. Evet. Yani bu...
O diğer kısma gelince...
Şu, orada şunu
radikal
diyorlar
laikçiler,
değil mi hocam? Evet. Yani kurtuluş yine hani laiklikten geçer. Aslında satır arasında vermek istedikleri mesaj bu yani.
Bu yani. Yani Ertuğrul Özkök'ün laiklik anlayışı tabii.
Evet, evet.
Yani bu ülkede laikliği, efendim kilise, devlet ayrımı, bu ülkede kilise yok. Bu ülkede hacılar, hocalar sadece biz iktidarda olalım diye ortaya çıkıp bir talepte bulundukları da yok. Türkiye'de dolayısıyla her zaman dini alanın varlığıyla siyasi alanın varlığı zaten belli bir mesafe içinde beraberlikle yürütülen bir şeydir. Osmanlı'da da bu böyledir yani. Dini devlet vardır. Hiçbir zaman bunlar birbirlerinin yerine geçme çabasına yönelmemişlerdir. Bugün de öyledir. Fakat bunların dediği laiklik daha farklı bir şey. Bunların dediği laiklik dini örgütlenmeleri, dini gruplaşmaları, dini dayanışmaları. Bu ister cemaat olsun, klasik modern dönemdeki ihvan veya Risale-i Nur tarzı olsun. Ve isterse tarikat tarzıyla nakşilik, kadirilik, mevlevilik tarzı olsun. Bunların hepsine müdahale eden, bunlara hayat hakkı tanımayan, bunları dağıtan, yok eden bir laiklik siyasetini savunuyor bunlar. Ve bu laiklik siyasetinin doğru olduğunu söylemek için de Adnan Oktar gibi bir fenomeni gözümüze sokuyorlar. Bunlar normal laikler değil, bunlar radikal laikçilerdir diyorum.
Evet.
Fundamentalist laikçilerdir bunlar.
Evet, evet.
O nedenle...
Yani diyorsunuz ki hocam, bu laikçiler onun mehdilik arayışını ters çevirip kendilerine kurtarıcı mehdi olarak üretiyorlar.
Bu hale getiriyorlar. Yani evet, bak bu geldi, bununla biz döveceğiz şeyleri,
döveceğiz.
Dindarları döveceğiz.
Yozlaştıracağız.
Yozlaştıracağız. Onların ne kadar kötü olduğunu kamuoyuna bunun üzerinden servis yapacağız. Atatürk'ün de bazı uygulamalarını, olağanüstü dönemlerdeki uygulamalarını alıp
hazırlayacağız. Haklılığını göstereceğiz.
Göstereceğiz yani.
Evet.
Ertuğrul Özkök'lerin, yani ismini çok kullandık, doğru değil.
Evet.
Veya böyle düşünen aydınların bence Atatürk'le ilişkiden çok daha farklı alanlarla ilişkileri var bunların. Batı'yla daha derin, daha... doktrinel bir ilişkileri.
Aslında hocam o...
Batı'ya hayran olan, onları üstün bir medeniyet olarak benimseyen ve onların
tek
aynısını...
Tek modernliğin
olduğunu düşünen, onun aynısını Türkiye'ye getirip Türkiye'nin bunu taklit ederek ilerlemesini isteyen tipler bunlar.
Evet. Ha.
Bunun Atatürk'le alakası yok. Atatürk üzerinden kendini
yani geldiğimiz noktada da bu aslında artık ilkel bir modernlik anlayışı değil mi hocam?
Bence bunlar muhafazakarların Atatürk'le normal ilişki kurmalarını da istemiyorlar. Buna da karşılar. Çünkü o zaman Türkiye'deki rolleri ve anlamları bitecek.
Bitecek.
Yani işin böyle de bir tarafı var yani.
Evet. Evet, ondan da rahatsız oluyor.
Rahatsız oluyorlar ondan yani.
Ama yani bu İlkel modernlik anlayışını da artık bir terk etmeleri gerekiyor.
Evet yani
gerekiyor.
Şimdi bu dünyada çoğul modernlikten bahsediliyor. Japon modernliği deniyor.
Evet. Batı biz, dışı modernlik
Batı
deniyor.
Batı dışı modernliği deniyor. Biz Türk modernleşmesi diyoruz. Farklı modernleşme tecrübeleri var artık. Bunu Avrupa bile bugün kabul ediyor. Ama bunlar hala eski Avrupa zihniyetinde takılıp kaldıkları için oradan hareketle Türkiye'yi dönüştürmek istiyorlar. Türkiye'nin kendi tarihiyle, inancıyla, coğrafyasıyla barışmasına, işte milli diyoruz buna, milli siyaset bir yönüyle bunun arayışıdır, çabasıdır.
Evet, evet.
Buna karşılar, bunu istemiyorlar.
Evet. Yani. Hocam, ben şöyle düşünüyorum, geçen hafta ben yoktum.
Evet.
Selahattin Bey'le yaptığınız programı, Türkiye'deki aslında bu cemaat tartışmalarını da değerlendirdiniz.
Evet.
Yani bu tür böyle sapkın oluşumlara biraz zamanında müdahale etmek gerekiyor sanki. Yani çok bu tarz insanların da işte Özkök gibi buradan yeni bir muhafazakarlık mı doğuyor? Ya bu ne güzel işte bir dindarlık dediği, hani bu tür sapkınlıkları da biraz böyle başta herhalde eritmek lazım, müdahale etmek lazım. Biraz evet toplumda bir karşılığı yoktu. En nihayetinde 250 kişilik bir çete ama ekranlarda boy gösterdiler. Videoları dolaştı, ya, elden dolaştı. Ele dolaştı. Dinle alakalı, dindarlarla alakalı bir takım bizim, müstehzi ifadeler takınıldı. Aynen, geç bizim, kalındı yani
ya, buna. Bizim bu ülkenin inanan insanları olarak, inançlı insanları olarak orada bir mesuliyetimiz vardı. Orada biz sorumsuz davrandık. Yani kalkıp dinimizi ters yüz edip fuhuş imgeleriyle beraber kamuoyuna pompalayan bir kişi, bir grup, bir televizyon hakkında net tutum ortaya koymadı.
Evet. Ve yani ilginç olan da şu.
Bu bizim sorumsuzluğumuzdu. Bunu devletten önce, iktidardan önce inançlı olduğunu söyleyen STK'ların, vakıfların vesaire bir tavır koymaları gerekirdi.
Hocam şu anki
aydınların yazması gerekirdi.
Bu çetenin
bizim yazmamız
suç unsuru, yani. Hukuken suç unsuru da o görüntüler değil, biliyor musunuz? Değil. Yani başka
enteresan
şey
yani.
Delillerle yapılıyor bu. Yani o suç
kabul edilmiyor
yani. Evet. Halbuki
işte biz suç üzerinden değil, biz ahlaki olarak
değer üzerinden girmemiz lazım.
İslam ahlakı anlayışımızı, bu adam böyle ters yüz ederek yayın yapamaz diye tepkimizi ortaya
kesinlikle
koymamız lazım.
Kesinlikle öyle. O konuda yani. Evet yani nasıldır hukuken, kanunlarda ne yazıyor? Genel toplumun ahlakına, örfüne bu evet. Tür şeyler yazıyor bizim kanunlarımızda, yasalarda. Fakat illa ki hani suç oluşmasının, bu adamların bir de silah bulundurması, bir de uyuşturucu bulundurması, gasp yapması mı gerekiyordu bu müdahale için? Bu da ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum.
Bir tane spiker özel bir kanalda Kızılbaşlar'la ilgili bir ifade kullandı. Televizyonun önüne bir sürü insan yığıldı ve o kişinin görevine son verildi. Görevine değil, bütün medya hayatı bitti.
Evet.
Biz inanan, ehl-i sünnet inancına sahip olan, dini dindar olarak yaşamak isteyen, o ahlak anlayışına inanan insanlar var. Buna insanlar inanmayabilir, ateist olabilir. Ama insanların kalkıp dinimizi ters yüz etmelere hakkı yoktur.
Evet.
Buna sahip çıkmamız lazım. Bir insanın dini bozması çok berbat bir şeydir ve buna hakkı yok. Ama dini yaşamayabilir, dine inanmayabilir.
Evet.
Bu ayrı bir şey yani. Ehl-i sünnetin en fazla hassas olduğu konu budur bakın. Yani mürtetlik meselesinin deki duyarlılık da bundan kaynaklanıyor. Ya bu din oyuncak kişi değil kardeşim.
Öyle gir çık
Hristiyan
yok.
Hristiyan olabilirsin, Yahudi olabilirsin, ateist olabilirsin, mecusi olabilirsin ama kalkıp dinle oynayamazsın. Adnan Oktar bu dinle oynadı ve biz bunu seyrettik. Allah bizi affetsin. Yani şahsen seyrettik derken benim şahsen bir seyretme şeyim olmadı. Ama toplum olarak diyorum. Kahvelerde konuşuldu, söylendi, güldü, bilmem ne falan, evet, dalga geçtik. Evet. Yani o yıllarca sürdü yani bu.
Evet. Geç kalındı.
Geç kalındı.
Yani. Bu inşallah hocam ilgili mercilere bir ders olur. Bundan sonra hani bu tür sapkın dini kullanan, din adına bu tür sapkın çeteler, örgütler kuran yapılara biraz zamanında müdahale edilir.
Evet.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırkambar'ın ilk bölümüne şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından Milli Eğitim'de Ziya Selçuk'u konuşacağız. Yeni Milli Eğitim Bakanımız. Belki Aile Bakanlığı'nı bir konuşacağız. Hocam sizin bu konuyla ilgili özellikle bakan yardımcılarıyla ilgili attığınız bir tweet vardı. Onun üzerinden konuşabiliriz. Yine zaman kalırsa CHP'yi de konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nı konuşacağız. Yeni Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk oldu, biliyorsunuz. Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi'nde eğitim bilimlerinde, eğitim fakültesinde bir akademisyendi. Yıllardır ismi duyulan, iyi çalışmalar yapan biri olarak biliyorduk biz Ziya Bey'i. Basın toplantısı düzenledi. Hocam bu basın toplantısında bakan olduktan sonra Ziya Selçuk en geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız dedi. Yani bu basın toplantısını yapalı da herhalde 2-3 hafta oldu. Dolayısıyla Eylül ayı gibi yeni eğitim döneminde 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Nereye gelmek istediğimiz konusunda hayalimizi, arzularımızı sizinle paylaşacağız dedi. Hani tabii ilginç bir de şey oldu. Yani Ziya Selçuk'la alakalı belki de kabinedeki tek bakanla ilgili böyle bir şey oluştu. Bir hemfikirlik var. Yani bir sağ uzlaşma, kesimden, sol kesimden
bir olumlu bir beklenti bir var.
Bir uzlaşı var. Bir ümit var. Tabii akademisyen olması,
milli eğitimle çalışması,
eğitim alanıyla ilgili öğretmenlikten, eğitimcilikten gelmesi önemli. Evet. Fakat şöyle bir eleştiri de var hocam. Özellikle birkaç bakanlıkla ilgili biz şimdi özelde Ziya Bey'i konuşacağız ama işte Turizm Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yani bu tür bakanlıklarda işte muhafazakarlığın, AK Parti'nin, milli görüşün, eski milli görüş kadrolarının iş yapamadığı, dolayısıyla en sonunda hani Ziya Selçuk gibi nihayetinde liberal bir akademisyenin getirilmesinin, AK Parti'nin bu işi beceremediği ve şey değiştirme, yani bir nevi partinin içinden gelmeyen, milli görüş teşkilatlarından gelmeyen birini de bakan yaparak bu işi beceremediğinin ilanı diye böyle bir eleştiriler de oldu. Bu konuda ne dersiniz?
Yani şimdi şu var, bir tanesi AK Parti iktidara geldiği zaman elbette muhafazakarları temsil edecek kadrolara da yer vermesi lazım. Çünkü %43 buradan oy aldı. Yani o Cumhurbaşkanımızdan artı MHP oy verdi. İşte Büyük Birlik Partisi oy verdi. Fakat iktidar sadece kendisini iktidara taşıyan siyasi kadroları değil, aynı zamanda Türkiye'ye büyük katkısı olan, önemli donanımları olan insanlardan da yararlanmalı. Zaten AK Parti'de yararlandı. Mesela Mehmet Şimşek Milli Görüş'ten mi geldi yani?
Evet.
Mehmet Şimşek çok önemli katkılarda bulundu. Efendim Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, diğer yerlerde yaşayan donanımlı insanlarımız var. Veya Türkiye'de bu muhafazakar hareketlerin içine gelmeyen ama bu iktidara, bu sisteme önemli katkıları sağlayacak insanlardan bizim yararlanmamız kadar doğal bir şey yok yani. Bu önemli bir şey. Bu gerekli bir şey. Ziya Selçuk Bey'i ben şahsen tanımıyorum, bilmiyorum ama anlatılanlara bakarak konuştuğumuz zaman eğitim içinde olması önemli bir şey. Eğitim camiasını biliyor. Akademik bir boyutu var ama aynı zamanda serbest piyasada da eğitimle ilgilenmiş birisi. Bütün bunlar çok olumlu şeyler bence.
Evet.
Değerler.
Kurucusu olduğu okullardan da var. Hisselerini de satarak çekilmiş.
O da güzel bir
ahlaki bir tutum. Yani, ahlaki bir tutum.
Dolayısıyla şimdi şu andan sonra bize düşen Selçuk Bey'in hakikaten Milli Eğitim çok büyük bir bakanlık. Çok zor bir bakanlık. AK Parti'nin de en az başarılı olduğu bir bakanlık. Yani diğerleriyle mukayese edildiği zaman birçok defa değişti programlar. Onlar çok olumsuz.
Sınav sistemleri değişti.
Yansımalara neden oldu. Sınav sistemleri değişti. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde bunları aşar. Daha sağlıklı, iyi bir politika ortaya koyar. Bu sorunları çözmede önemli adımlar atar. Tabii Ziya Bey'den de hemen her şeyi çözmesini beklemek de haksızlık olur yani. Bu alanda yol yürümesi önemli.
Evet.
O şekilde irade bakmamız
ortaya
gerekiyor.
Koyması
İrade
önemli.
Ortaya koyması
hocam,
önemli.
Hocam şimdi siz de üniversitede bir hocasınız, bir eğitimcisiniz. Evet. Biz zaman zaman bunları radyoda konuşuyoruz, dışarıda da konuşuyoruz. Tabii milli eğitim daha çok üniversite sistemini değil, Türkiye'de orta ve lise okullarını temsil ediyor. Oradaki personel atamaları, sayılar artık 1 milyonu geçti galiba. Öğretmen atamalarını düzenliyor. Müfredatı, ders kitaplarını basıyor. Sizin hani değerlendirmeniz nasıl? Yani AK Parti niye, hani az önce siz de söylediniz, herkes de bunu kabul ediyor, AK Partililer de söylüyor, Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarında yetersiz kaldıklarını, zaman zaman başarısız olduklarını ifade ediyorlar. Bunun birçok sebebi olabilir ama daha iyi bir eğitim için ne yapılmalı sizce? Yani öğretmen kalitesinden tutun da müfredata, bu eğitimlerin yapıldığı mekanlar, okulların dizaynına, bir takım yurt dışıyla işbirliği, akreditasyon, öğrencilerin yönlendirilmesi, yapılan sınavlar. Siz bir akademisyen olarak hem de bir eğitimci olarak.
Ben tabii yani akademisyen bir akademisyen de olmadım tabii. Hayatımı hep üniversite gözümü açıp üniversiteye devam etmedim ben. Dershanede çalıştım, özel kolejlerde çalıştım, Milli Eğitim Bakanlığı Lisesi'nde çalıştım. Dolayısıyla gözlemleme imkanım da oldu. Yapısal olarak ciddi sorunlar var. Yani bir defa herkes üniversiteye girmek üzere şartlanmış durumda ilkokuldan itibaren.
Evet.
Bu şartlanmışlıkla başa çıkmamız gerekiyor bir defa. Meslek liselerinin kuvvetlendirilmesi gerekiyor ara eleman yetişmesi için. Ondan sonra aslında öğretmenlere bu hükümet çok büyük imkanlar sundu. Öğretmenler tarihinde öğretmenlerin sahip olamadığı maddi imkanlara sahip oldular mesela. Ama bu hakikaten bir araştırma yapılmalı. Bu öğretmenlerin bu kadar ekonomik olarak desteklenmelerine karşın verimlilik düzeyine yansıdı mı, yansımadı mı? Bunun ölçülmesi lazım.
Evet.
Örneğin. Altyapı imkanları eskiye göre çok iyi hale getirildi. Ya biz daha önce 50, 60, 70 kişilik sınıflar vardı lisede diyelim. Şimdi çok daha iyi altyapılarla sağlanıldığı ortamlarda okuyorlar öğrenciler. Şimdi tabii internet gibi yeni bir dünyayla gençlik etkileşime girdi. Farklılaştı. Bu yeni bir kültürle tanıştı. Dolayısıyla milli eğitimin işi daha da zorlaştı. Ama bence altyapıyla ciddi anlamda sorunlar çözüldü. Eğitim yönetimi bir, eğitimin eğitimi iki önemli. Bunlar üzerine durulması ve bunlara dikkat çekilmesi gerekiyor. Öğretmenler mesela şimdi proje peşine düşen öğretmenleri görüyorum yani. Proje yapıyorlar, proje uluslararası bilmem ne. Yani bazı projeler çok iyi, güzel. Ama öğretmenin birinci derecede işi öğretmenliktir. Yani mesela mesai sistemi yok. Neden öğretmenlerde mesai sistemi yok? Üniversite hocası değil ki. Yani 8:30'da gitsin, saat 4:30-5'e kadar orada otursun, dersine girip çıksın, geri kalan zamanda da orada öğrenciye danışmanlık yapsın. Mesela
o öğretmenler odasının bile yeniden dizayn edilmesi lazım. Belki oda vermek lazım onlara.
Ayırmak lazım.
Ayırmak lazım.
Ayırmak yani. Lazım. Zümre grupları.
Yani öğretmenler odasında halinde, bir sonraki dersi bekliyor sadece.
Öğretmenler odasında en çok konuşulan eğitim dışındaki meseleler. Oysa zümre bağlantılı düzenlemeler getirilmeli orada bence. Yine. Evet. Ondan sonra dediğim gibi daha fazla mesai harcamalılar. Bizim dönemde öğretmenler en fazla okey oynayan meslek gruplarıydı.
Öğretmenler evi de ona göre dizayn edilmiş.
Öğretmenler evi de ona göreydi. Evet. Ya öğretmenler evine gidiyorsun, bir kütüphanesi olur, bir şeyi olur. Yani okey. Şimdi o kadar yok yani Allah'a şükür. Dolayısıyla bu mesai sistemi kesinlikle yeniden düzenlenmeli. 15 saat karşılığı maaş olmaz. Bak birçok öğretmen kızacak bunu söylerken ben. 15 saate girersin, geri kalan zamanda orada oturursun, çocuk gelir, onunla bir meseleyi konuşursun, onunla ilgilenirsin.
Rehberlik yaparsın.
Rehberlik yaparsın, yönlendirme yaparsın. Yani ondan sonra müzikle ilgili, sporla ilgili, güzel sanatlarla ilgili boyutların zenginleştirilmesi gerekir.
Yani o boş zaman, serbest zamanın değerlendirilmesi
bunlarda,
değil mi hocam?
Evet yani kesinlikle bunlar çok önemli. Bunların zenginleştirilmesi, geliştirilmesi lazım. Boş zamanı doldurmak. Bize boş zaman, ya boş zaman hiç işe yaramayan zaman.
Halbuki tamamlayıcı ya, zaman.
Zamanın hepsi kıymetli, Allah vermiş. Boş zaman demek aslında birinci derecede mesleğinle ilgili, işinle ilgili alanın dışında kalan zaman demektir aslında. Birçok insan o boş zamanda bir şeyler yaparak gelişiyor. Önemli bir aydın oluyor. Önemli bir sanatçı oluyor. Önemli bilmem ne oluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu düzenlemeler bence çok önemli. Yani sanat, güzel sanatlar, musiki, spor faaliyetleri, onların karakter, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine çok büyük bir katkı sağlar. Ergenlik dönemi çok önemli bir dönem, kimlik arayışının olduğu bir dönem, gelişmenin olduğu bir dönem. Günümüzde gençlerin en büyük sorunu ergenlik dönemindeki sorunlardır ve ergenlik uzuyor. En uzun ergenlik döneminin yaşadığı bir tarihten geçiyoruz.
Olgunlaşma
zor oluyor.
Yaşı büyüyor yani.
Büyüyor. Neden
evet.
yani?
Evet.
Mesela bunlar birden bir olacak şeyler değil ama ana sorunlarımız bir de mesela özel okulla devlet okulu arasındaki etkileşimler, durumlar. Bunlar önemli aynı şekilde.
Nasıl olmalı sizce hocam?
Ya bunlar özel okullar çok ciddi bir tecrübeye sahip oldular. Önemli bir süreç yaşıyorlar. Devlet okullarında da mesela diyelim iyi liseler var ama o iyi liselerin dışında kalanlar kendi haline bırakılmamalı. Ve oradaki çocuklara bunlar hiçbir yere girememiş, adam olamamış, bilmem aptal çocuklar.
Yani şu üniversiteye girme kompleksini bir terk etmesi gerekiyor herhalde.
Ya o şartlanma.
O şartlanmayı.
Bir şartlanma var. O şartlanmayı evet. aşmak
o
lazım.
O şartlanmayı aşamadığı biz, için meslek de edinemiyor.
Edinemiyor. Gençler. Üniversiteye de iyi. Ya biz iyi insan olalım. İyi insan olma çabasında çalışırken, uğraşırken doktor da oluruz, öğretmen de oluruz. Efendim hakim de oluruz. Önemli olan iyi bir insan olmak. Siz iyi, sağlıklı bir kişilik sahibi olmadıktan sonra o doktorluktan gelen makam da para da burnunuzdan gider çıkar. Başka bir şey de çıkar. Önemli olan sağlıklı, kişilik sahibi bir insan olmak. Bunu olurken de zaten çalışıyorsun, hazırlıyorsun, gidersin. İyi bir mesleğin de olur. Hı hı. Bu bilincin yerleşmesi gerekiyor yani. Hı hı. Nitekim tıbba çok büyük heveslerle, yönlendirmelerle, çalışmalarla gelen bazı arkadaşlar bırakıyorlar, gidiyorlar, başka iş yapıyorlar.
Evet, yani. Evet. Hocam süremiz de kısalıyor. Bir iki konu daha var size sormak istediğim. Siz tabii Ziya Selçuk hani dışarıdan... Yani
ben öyle ifadeleri yok, doğru bulmuyorum.
Anladım. Yani, yok hocam ben siyasete konuşuyorum.
Bir de yeni bir sisteme geçiyoruz. Tabii. Yürütme yeni bir tarza kuruluyor.
Yeni bir tarz doğru.
Bu yeni tarzı Sayın Başkanımız diyelim.
Evet.
Sayın Başkanımız ilk defa uyguluyor. Bunu bir görmemiz, beklememiz lazım.
Evet, evet.
Eleştirilerimizde de insafsız olmamak lazım. Evet. Reddiyeci değil, ikaz edici ve katkı sunucu olmak gerekiyor
evet.
yani.
Mesela
baltalayıcı olmamak gerekiyor.
Ben sizin çalışma, sosyal hizmetler ve aile bakanlığı bu da birleşti biliyorsunuz.
Evet,
çalışma
birleşti.
Bakanlığı ve aile bakanlığı ayrıydı. Hani buraya atanan bakan yardımcılarıyla ilgili de bir eleştirinizin olduğunu biliyorum.
Evet.
Yani uzmanlıkları açısından değil mi hocam
tabii
bu eleştiri?
Tabii o açıdan. Şimdi ben çalışma alanım din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, aile sosyolojisi. Ve öteden beri bu alanlarla ilgili çalışmalarım var, gözlemlerim var. Aile Bakanlığı'nın kurulmasına çok sevindim. Çok önemli bir şey. Muhafazakarların çünkü en önemsenmesi gereken alanların başında yer alıyor. Bunu hep önemsedim. Zaman zaman bir takım eksikliklerini de eleştirdim. Şimdi de geldiğimiz noktada yine Aile Bakanlığı, tabii Çalışma Bakanlığı da var. Aile Bakanlığı, aile eğitimi, pedagojisi, müktesebatıyla gelen birisi değil. Daha çok Çalışma Bakanlığı'na katkı sağlayacak bir müktesebatı var. O zaman bu konuda yardımcılarının bu müktesebatla ilgili olması önemli. Yani aile üzerine nasıl Sayın Ziya Selçuk milli eğitimle ilgili ise aileyle ilgili çalışan pedagog, sosyolog, psikiyatrist, ondan sonra psikolog kişilerden yardımcı olarak atanması gerekir. Şahsi kanaatim bu. Ki hepsi böyle olsun demiyorum çünkü o Çalışma Bakanlığı aynı zamanda.
Evet.
Dolayısıyla bunları dengeleyecek kişiler olması gerekiyor. Ama mesela bir hanımefendi atandı yardımcı olarak. O aileyle ilgili bir müktesebatı yok. Bakan hanımın da böyle bir müktesebatı yok.
burada ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ama bu Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Dedi ki yani bu atamalar hep böyle devam edecek diye düşünülmesin. Görevini iyi yapan devam eder, etmeyen değişir dedi. Demek ki bir takım eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir. Biz bunu uygun bir uslupla hatırlatmamız, önermemiz söyle gerekir.
Evet.
Ki çalışmalar iyi yapılsın, doğru yapılsın. Yani çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili, annelerle ilgili, babalarla ilgili. Bunlar ailenin çok önemli parçaları. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılacak. Bunlarla ilgili uygulamalı faaliyetlerde bulunacak. Bir bakanlık, bakanlığın %50'si bununla ilgili. O zaman bu konularla ilgili vizyon sahibi olan, alanla ilgili bunlarda çalışmış olan, bilgiyle ilgili belli bir irtibatı olan insanlar olacak ki karar verici konumundayken bunu yansıtsın. Değil mi?
Evet.
Bu açıdan katkı olur yani.
Evet, evet.
Sonuçta hükümetin kendi bileceği bir şey yani. Biz bu alanla ilgili faydalı olacağını düşünerek bu eksiklikleri hatırlatıyoruz.
Evet. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Hani evet. CHP'yi de konuşalım istiyorum. Muharrem İnce bir televizyon kanalında hafta sonu.
Yani çok konular üst üste konuştuk. Ben de zamanımız yok diye yani böyle
evet,
hızlı konuştum. Yok. Mesela aileyle ilgili devam ettirmek isterim.
Hocam biz zaman zaman bunları konuşuyoruz. Bunları konuşuyoruz. İsterseniz CHP'yi
tamam.
de bir değerlendirelim.
Tamam.
Aile konusunu biz
ileride,
ileride yani önümüzdeki haftalarda evet. ayrı bir konuda yapabiliriz
evet.
hocam. Hocam Muharrem İnce CHP'nin 24 Haziran seçimlerinden sonraki tavrını biliyoruz. Hani %30 oy aldı. Onun özgüveniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmek istiyor. Olağanüstü kurultayla ilgili delegelerden imza toplanıyor. Muharrem İnce yaklaşık 100 kadar milletvekilinin Anadolu'yu gezerek delegelere baskı yaptığını, imza vermemeleri hususunu dile getirdi. Yine 1250 delegenin tamamının imzasıyla olsun istiyorum dedi. Tekrar
evet,
bu
evet.
açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. CHP'deki genel başkan yardımcılarıyla böyle bir atışması var Tuncay
evet.
Özkan'la filan. CHP hani nereye gidiyor? Böyle bir muhalefet
evet.
aynı zamanda hani ülkenin maslahatı açısından da şu an en çok AK Parti'nin işine, iktidarın işine yaradığı bir gerçek yani CHP'nin bu durumunun. Ama böyle bir muhalefet iktidara ortak olabilir mi? CHP'nin
evet.
bu tavrını iktidara aday olabilir mi?
İktidara aday olabilir.
Aday olabilir mi? Düzeltiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gidiyor?
Evet. Ben bu bunalımı yapısal olarak değerlendiriyorum. Yani Türkiye'nin siyasal sosyolojisine baktığımız zaman Türkiye büyük bir sistem değişimine yöneldi. CHP bu sistem değişimini algılamamakta inat ediyor, buna karşı direniyor ve dolayısıyla kendi içinde derin bir bunalım yaşamaya başlıyor. Bu derin bunalımı aşmak için de bir takım umutlar çıkıyor içinde. Yani işte şey de bunlardan birisi, Muharrem İnce de bunlardan birisi. CHP kitlesine belli oranda Erdoğan'a karşı bir alternatif olabileceği biçimde bir algı üretti. İşte %30 oy aldı. Bu açıdan önemli, onlar açısından önemliydi bu. Fakat öte yandan aynı söylem olarak da farklı bir söylem ortaya koydu.
Evet.
İnce. Artı tabii CHP'nin kendi içinde Kılıçdaroğlu ile birlikte bir mezhepçilik temelinde bir hizipçiliği var. Ondan rahatsız olan CHP'liler var. Bunun gayrimilli olduğunu söylüyorlar. Bazı Atatürkçüler ve ulusalcılar bunlardan rahatsızlık duyuyor. Bu mezhepçi örgütlenmeden dolayı. Böyle kendi içinde ciddi bir şeyi var. Sorunu var şu an CHP. Bundan dolayı iç tartışmalar, kaynaşmalar yükselmeye başlıyor. Hakikaten CHP bu süreçte bu tartışmayı verimli bir biçimde sonlandırarak yeni bir genel başkan mı seçecek ve herkes onun etrafında mı bütünleşecek, yoksa kendi içinde parçalanacak mı? Bence CHP bu iki ciddi şeyle yüz yüze. Yani Kılıçdaroğlu'nun zaten gelme biçimi problemli. O kadar demokrasi diyorlar, bilmem ne diyorlar.
Ama Kılıçdaroğlu öyle demokrasiyle oraya gelmedi. Kasetle oraya geldi yani. Bu problemdi. Muharrem İnce de bir umut veriyor ama öte yandan hakikaten birbiriyle çelişen ifadelerde bulunuyor. Yani bir siyasi liderde olmaması gereken bir görüntü arz ediyor. Dolayısıyla CHP'nin işi çok zor bence. Türkiye'de ana muhalefet partisi olma kabiliyetini bile ortaya koyamıyor. Bu kendi içinde yaşadığı bütünleşme sorunu, liderlik sorunu nedeniyle, yeni bir dil üretememesi nedeniyle.
Sözcülerden birisi şunu söylemiş hocam, şu an hatırlamıyorum, Tezcan olabilir. Hani Bülent Türkiye'de Tezcan. 80 yıldır muhalefette olup da hani varlığını sürdüren bir partiyiz, dünyada bunun eşi benzeri yok demiş. Evet. Bir vizyon eksikliğini de gösteriyor bu. Yani sadece var olmak, seçimlere girmek, belli bir oy almak ama bir politika, vizyon üretememenin de bir acı itirafı bu söz.
Tabii şu var, yani şimdiye kadar CHP devletin derin bir ittifakıydı. Hangi siyasi parti gelirse gelsin.
Yani iktidar olmasa bile görüşleri hep iktidardaydı.
Derin bir ittifaktaydı ama devlet yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha bağımsız hale geldi. Hem dış ilişkileri açısından hem iç ilişkileri açısından. Dolayısıyla devletin şu anki yeniden sistem olarak varoluşunda CHP bir müttefik değildir. CHP Türkiye'nin bir siyasi partisidir. O haliyle var olmaya çalışıyor.
Evet.
Varlık problemi var yani, var olmaya
aslında
çalışıyor.
İlk defa var olma mücadelesi
tabii
veriyor.
Tabii ilk defa
hocam.
Var olma mücadelesi.
Öbür türlü
kadar
görüşleri iktidarda olmasalar bile
tabii
Kemalizm üzerinden yastıkları
tabii
değil mi hocam? Katı
tabii,
Kemalizm
tabii
üzerinden hangi İktara parti gelirse gelsin bürokraside, devletin ana işleyişinde o görüş fikirlere hakimdi.
Ve en azından bir partnerdi, bir müttefikti yani.
Evet.
Hakim olmasa bile. Şimdi onu kaybetti. Kaybedince varlık sorunu ortaya çıktı hakikaten yani. Şimdi
evet,
nasıl var olacak? Bir yandan Atatürkçüyüm diyorsun, ulusalcıyım diyorsun. Öte yandan işte diyelim ki İstanbul İl Başkanı gibi birisinin söylemi var.
Evet.
Öte yandan HDP ile flört ediyorsun.
Evet. Şimdi
bu ikisi nasıl yan yana gelecek? Nasıl
evet
bunlar ortak bir siyasi harmoniye dönüşecek yani?
Evet.
Kolay bir şey değil, zor yani işi.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.